Evet, 6. bölümü açıyoruz. Geçen hafta dediğim gibi 5. ayetten 8. ayete kadar olan parçayı anlamaya çalışmıştık. Ve bu parçayı anlamaya çalışırken 6. ayet üzerindeki o bulanık düşüncelere açıklık getirmeye çalışmıştım. Biliyorsunuz 6. ayete baktığımız zaman 6. bölümün 6. ayetine orada eski tercümede nadim oldu. Yani pişman oldu ifadesi geçiyordu. O pişman oldu, nadim oldu ifadesi arkasında yatan ruhsal gerçeği açığa çıkarmaya çalışmıştım, anlamaya çalışmıştık. Çünkü o ayet gerçekten yanlış anlaşılan ayetlerden bir tanesiydi. Çünkü birçokları sanki Tanrı orada fikir değiştirdi görüntüsü sergilediğine inanıyorlar. Ama Tanrı burada fikir değiştirdi anlamında bu sözü kullanmıyor. Rab kendi sözünde bu gerçeği nasıl ifade ediyordu? Malaki'ye baktık 3. bölüme, 6. ayetine, Malaki 3:6'ya baktığımızda orada ne diyordu? Ben Rabbim, değişmem. Ve 1. Samuel'den bir ayet okumuştuk hatırlarsanız. 1. Samuel 15. bölüm 29. ayette ben Rabbim değişmem diyor. O insan değil ki düşüncesini değiştirsin. Bu kadar açık, bu kadar net. O insan değil ki diyor düşüncesini değiştirsin. Ve yeni antlaşmadan bir ayet bakmıştık. Hangisiydi o? Yakup'tan bir ayet okumuştuk. 1. bölüm 17. ayet. Diyor ki döneklik gölgesi olmayan ışıklar babası. Döneklik gölgesi olmayan. Dönek değil Tanrı, hamdolsun. Recep döneklik yapabilir. Yakup 1:17. Recep döneklik yapabilir. Abdullah da döneklik yapabilir. Enver de döneklik yapabilir. Olabilir değil mi Abdullah? Olabilir. Hepimiz döneklik yapabiliriz. Zaman zaman farkında olmadan yapıyoruz da. Ama Tanrı, Rab Tanrı döneklik yapmıyor. Döneklik yapmayan bir Tanrı. İşte burada İbranice'de geçen neham sözü insanın sürekli artan kötülüğünden dolayı, insanın günahının çoğalmasından dolayı içini çekerek, yani o neham sözünün anlamı, neham sözünün anlamı içini çekerek böyle hani böyle bir acı çekersin ya, bu İbranice'deki anlam tam bu. İçini çekerek, inim inim inleyerek yüreği acı duydu anlamında neham sözü. Yani orada pişman olduğu sözünün anlamı, arkasındaki düşünce acı duydu. Yüreği acıyla doldu anlamında. Birincisi günahlı olan insana karşı acı duydu. İkincisi de günaha karşı. Hem günah hem de insanın günahı Tanrı'yı gerçekten yüreğini sızlatmıştı. Bugün anne ve baba nasıl ki değerli kardeşler çocuklarının itaatsiz tutumları karşısında hayal kırıklığına uğrayıp acı duyuyorsa, yüce olan Rab Tanrı da severek, isteyerek yarattığı insanın ilkelere bağlı bir şekilde yaşamasını beklerken insanın baş kaldırması, insanın isyankarlığı Tanrı'nın yüreğinde işte acı duymasını sağladı. Onun için Tanrı bu şeyi beklerken, insanlardan bu yakınlığı beklerken onlar vurdum duymaz bir tutum sergilediler ve Tanrı'nın ilkelerini ayaklar altına aldılar ve çiğnediler sevgili kardeşler. Onun için 1. Petrus 3:20'de bir ayet okumuştuk. Orada bir ayet okumuştuk. 1. Petrus 3:20'de diyordu ki Nuh günlerinde gemi kurulmaktayken Tanrı'nın sabrı hiç tükenmeden insanları gözledi diyor. 3:20'de. Hiç tükenmeden Allah'ın gözleri insanların üzerindeydi. Demek ki tabii 120 yıl. 120 yıl aşağı yukarı. Tanrı'nın o şefkat dolu gözleri insanların üzerindeydi sevgili kardeşler. Onun için Tanrı kimsenin mahvolmasını istemedi. O nedenle 120 yıl boyunca o iyi haberi, o kurtuluş haberini Nuh aracılığıyla, diğer Tanrı insanlarıyla, Tanrı'ya bağlı insanlar aracılığıyla haberi ulaştırdı. Ama insan Rab Tanrı'dan nefret uyandıracak kadar ne yapmıştı? Kendini bozmuştu. Yaşaya peygamber çok güzel açıklıyordu bu insanın günahını. O insanın günahı Tanrı'da nasıl bir iz bıraktı konusunda çok güzel bir şekilde açıklama yapıyordu. 43. bölümde, Yaşaya 43'te 24. ayette diyor ki, beni günahlarınızla uğraştırdınız. Yani beni günahlarınızla diyor yıprattınız. Tanrı diyor bunu. Günahlarınız beni yıprattı. Beni usandırdı. Ve diyor ki, suçlarınız beni bir şekilde kafa üstü gelmemi neden oldu. Bu kadar korkunç şeydi insanın günahı, Recep'in günahı, bizlerin günahı. Burada şu noktayı çok iyi anlamamız gerektiğini söylemiştim geçen hafta. Acaba biz Tanrı'nın, yüce olan Tanrı'nın, Rab Tanrı'nın günahtan tiksindiği kadar, günahtan acı duyduğu kadar, günahtan uzak durduğu kadar, günahtan nefret ettiği kadar, acaba Recep aynı tiksintiyi duyuyor mu günaha karşı? Yüreğinde günaha karşı acı duyuyor mu? Acaba günah işlediğinde yüreğinde bir iğneleme hissi duyuyor mu? Burada sorulması gereken sorular bunlar sevgili kardeşler. Tanrı acı duydu. Acaba Recep aynı acıyı duyuyor mu? Burada bu soruyu sormamız lazım. Ben burada aynı acıyı duyuyor muyum sevgili kardeşler? Ve şu noktayı da özellikle vurgulamıştım hatırlarsanız. Tövbe ettiğimiz zaman, yani tövbe ettiğimiz aynı konuda ya da konularda sürekli düşerek daha sonra da düştüğümüz konuyu ya işte bu benim zayıflığım diyerek o zayıflığın arkasında saklanmakla, hiçbir çaba harcamayarak, hiçbir emek vermeyerek o zayıflığını, o senin zayıf noktanı ortadan kaldırma mücadelesi vermeden, ya bu benim zayıflığım, ne yapayım kardeşim, ben buyum diyerekten bunu söylemekle, biz demiştim geçen hafta, acaba biz Tanrı'yı alay etmiş olmuyor muyuz Tanrı'yla? Alay etmiş olmuyor muyuz? Böyle bir düşünün. Düşüyorum, tövbe ediyorum. Amin. Rab bağışlıyor. Tekrar aynı konuda düşüyorum. Rab yine bağışlıyor beni. Bir daha düşüyorum aynı konuda. Rab beni yine bağışlıyor. Bir daha düşsem Rab beni yine bağışlayacak. Ama bu başka bir şey. Bir de artık onu kabulleniyorsun. Ya bu benim zayıf yönüm. Ben bu yönde başarı elde edemem. Dediğimizde. Tam bırakmış oluyorsun. Ya bu benim zayıflığım. İzmir'de vardı bir kardeş. Ya ne yapayım Recep diyordu. Bu benim zayıflığım. Ama ona şu soruyu sordum. Bunu sen istiyor musun kalkmasını? İstemiyor musun? Soru bu. Eğer ben bunun arkasına saklanırsam, kusura bakma ben bunu açıkça söylüyorum. Bunu ben de yapsam, kim yaparsa yapsın, Rab Tanrı'yı alay ediyorsun. Ağızla değil. Ha ha ha değil. Mimiklerle değil. Ama tutumunla. Tutumun, davranışın Tanrı'yı alay alıyor. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Tanrı'nın sızlayan, acı duyan yüreğine bakarken aslında hepimiz utanmamız lazım. Ben o bazen İsa'nın filmini seyrederken gerçekten tamam Hollywood'un yaptığı bir film ama orada canlandırmaya çalışıyor. İsa'nın çektiği acıları canlandırmaya çalışıyor. O acılara baktığım zaman, o akan o kana baktığım zaman, o parçalanan bedene baktığım zaman utanıyorum ya. Utanç duyuyorum. Yüreğim eriyor. Erimeli. Günahım karşısında yüreğim erimeli. Değerli kardeşler, Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu diyor. Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Düşünün, Tanrı insanın günahından dolayı acı çekerken, acı içerisinde kıvranırken, diğer taraftan ise Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın kaygısı aynı oranda ne yapıyordu? Devam ediyordu. Eğer devam etmeseydi, Tanrı Nuh'un imanını görmezlikten gelseydi ne olacaktı o zaman? Tüm canlılar dahil bütün insanlık bugün olmayacaktı. Bu neyi gösteriyor? Geçen hafta söyledim. Tanrı'nın söylediği söz yerine gelmediğini gösteriyor. Tanrı dedi, insan soyunu ortadan kazıyacağım. Tüm canlıları ortadan kazıyacağım. Kazıdı mı? Nuh'un imanını Rab gördü. Ve eminim ki o Nuh'un, o tek bir kişinin imanı Rabbin yüreğine su serpti. Rabbi rahatlattı. Rabbi gerçekten mutlu etti, eminim. O bir tek kişinin olumlu hareketi Tanrı'yı ne kadar memnun ediyor. Birçok insanın, insanlık aleminin kurtuluşuna neden oldu. Düşünün, tek bir vakkasın imanı diyelim. Tek bir Recep'in imanı, tek bir hacının imanı birçok kişinin, ki bunu göreceğiz şimdi az sonra, birçok kişinin kurtulmasına neden olacak. Birçok kişinin. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Senin aracılığına bir kişinin kurtulması Abdullah. Ha? Doğru değil mi kardeşim? Ha Vakkas abi, senin aracına bir kişinin kurtulması. Değil mi hacı? Senin aracılığına bir kişinin kurtulması. İnsana herhalde çok büyük bir haz verir, büyük bir zevk verir, büyük bir doluluk verir. Sizi şu sözlerle baş başa bırakmıştım sevgili kardeşler. Ne dindarlığımız, ne yeteneklerimiz, ne zenginliğimiz, ne de sahip olduğumuz konum değil, Tanrı'nın önünde asıl geçerli olan tek bir şey var, o da imandır sevgili kardeşler. Tanrı'nın gözünde tek geçerli olan şey imandır. Romalılar 4:5'te ne diyordu? İman eden kişi iman sayesinde aklanır. İyi işlerle değil. Ve Tanrı ne yapar? Tanrı da günahını görüp Tanrı'nın önüne yaklaşmış, tövbe etmiş bir kişiyi de ne yapar? Kendi doğruluğunu giydirir. Onu cennete hazır duruma getirir. İşte Tanrı bunu yapıyor bizim için. Kendi doğruluğunu giydiriyor. Bizim tek tövbe yüreğiyle yaklaşmamızın sonucu sevgili kardeşler. Onun için Pavlos'un söylediği bu sözleri hepimizin yüreğinde perçinlensin. Pavlos dedi ki 5. bölümde, 2. Korintoslar 5. bölümde, emelimiz dedi, istek ve amacımız Rabbi hoşnut etmek olsun. Senin yaşam biçimin. Ben veririm sana Hatice kardeş. 2. Korintos 5:9. Benim yaşayış tarzım, benim sözlerim Rab'be gerçekten hoşnut ediyorum sevgili kardeşler. Ne yaparsak yapalım, verdiğimiz hizmet Rabbimizin yüreğini sevindirecek şekilde olmalıdır. İnsanların gözünde alay konusu da olsa, bazen insanlar bize alay ediyor. Aşağılıyor bizi. Abla da birkaç defa söyledi. Bazı kardeşler de burada paylaştılar. Sami'yle de çok alay edildi. Benimle de çok alay edildi. Hatice de çok anlattı. O da çok alay edildi. Alaya uğradı. Kendi akrabaları tarafından. 2500 liralık aylık veriyormuşuz. Ya 2500 aylık veriyormuşuz biz burada. Gelen insanlar 2500 aylık veriyormuşuz. Bu yalanlar da söylendi burada. Doğru söylüyorsun Markas abi. Ama ama Nuh ne kadar güzel bir şey ki, Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Hamdolsun, iyi ki Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu sevgili kardeşler. Bugün ben şunu görüyorum. Bugün Nuh bizim olmamız gereken insandı.
Nuh bugün olmamız gereken insandı. Nasıl olmamız gerektiğini biz Nuh'a bakarak öğrenmemiz lazım. Nuh bugün bizlerin olması gereken bir insandı. Hangi oranda ona benziyoruz? Bu soruyu sormak lazım. Hangi oranda Nuh'a benziyoruz? Evet. 9. ayetten hemen okuyoruz. 13. ayete kadar. Sana okutayım Vakkas abi. Özlem'e okutalım. Ya da Abdullah okusun bugün. Abdullah uzun zamandır aramızda yok. Abdullah sen oku lütfen. 9'dan 13'e kadar. 6. bölümün 9. ayetten 13. ayetine kadar.
Nuh'un öyküsü şöyledir. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. 3 oğlu vardı. Sam, Ham, Yafet. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin ve nedenli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı Nuh'a insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim.
Amin. Teşekkürler sevgili kardeşim. Nuh doğru bir insandı diyor. Acaba neden tüm insanlar önünde sevgili kardeşler, insanlar arasında Nuh Tanrı'nın gözünde lütuf buldu? Neden? O kadar insanlık alemi içerisinde, o kadar insanlar arasında Nuh neden Tanrı'nın gözünde lütuf buldu? Kendini verdiği için. Evet.
İmanı sayesinde diyorum ben.
Bitti bu kadar. Bu kadar açık. Bu kadar açık. Bu kadar açık sevgili kardeşler. O da doğru çünkü kendini teslim etmek de bir imanın göstergesi. Yani doğru. Tabii. Olmaz. Tabii bu iman olmaz. Ama söz orada istediğim söz oydu. Yani iman sözüydü sevgili kardeşler. Evet. Çünkü Nuh imanla yaşayan bir kişiydi. Daha doğrusu imanını hayatına sokan bir kişiydi. Gelecek konuda, gelecek olan yargı konusunda, gelecek olacak olan olaylar konusunda Nuh'un bilgisi vardı. Nereden aldı bu bilgiyi? Nereden biliyordu? Yine imanı sayesinde bütün bilgiyi Tanrı'dan aldı. Bütün bu bilgiye sahip olmasının tek bir nedeni vardı, imanıydı. Nuh'un imanı sayesinde bu tür bilgilerin sahibi oldu. Ömründe düşünün, hiç yağmur görmemiş biri ancak imanıyla yağmurun olacağına inanabilir. Hiç yağmur nedir bilmiyorsun. Tanrı diyor ki yağmur yağacak, her tarafı seller kaplayacak, sular basacak. Sen hiç yağmurun ne olduğunu bilmiyorsun. Belki yağmur kelimesini bile orada anlamakta zorluk çektiler ama o hikmetle Nuh onu anladı. Yağmur kelimesi bile ilk kez belki orada kullanıldı. Hiçbir bilgisi yok. Her taraf kurak. Mutlaka göl vardı. Mutlaka akarsular vardı. O ayrı bir olay. Su ihtiyaçlarını gideriyorlardı mutlaka. Ama kurak bir yerde sevgili kardeşler, kupkuru bir yerde yağmurun olabileceğine inanmak için, bilmek için bence iman gerekiyor. Onun için geçen hafta söylemiştim hatırlarsanız. Öyle bir yerde, öyle bir ortamda gemiyi inşa etmek için ana para dediğimiz sermaye gerektir mi? Gerektirmez. Ne gerektirir demiştim? İman gerektirir. Paran olmuş. Ama sen yağmurun geleceğine inanmamışsın. Neye yarar ki? Demek ki sermaye gerektirmiyor. İman gerektiriyor sevgili kardeşler. İmanlıydı Nuh'un bu şekilde hareket etmesine neden olan sevgili kardeşler. Onun için diyor ki o İbraniler 11. bölümde 7. ayette bunu çok iyi anlamamız lazım. İbraniler 11 ayet 7 diyor ki imanla Nuh görünürde olmayan olaylara ilişkin Tanrı'dan bilgi aldı. Nasıl bilgi aldı? İmanla. Ve devam ediyor ayet, diyor ki imanın getirdiği doğruluğun mirasçısı oldu. Demek ki o doğruluğa ulaşmanın başlangıç noktası imandı. İman onu doğru saydı. İman onun doğru olmasına neden oldu sevgili kardeşler. Tabii aynı şekilde 9. ayete bakın. 9. ayete madem ki doğruluktan söz ediyoruz. Orada bir söz var. Nuh için kullanılan doğru ifadesi. Kutsal kitapta ilk kez burada geçiyor. Yani bu 6 bölümlük yerde doğru sözü ilk bu bölümde geçiyor. Nuh için kullanılıyor. Onun için burada şu gerçeği çok iyi görmek, bilmek gerekiyor sevgili kardeşler. Nuh'un doğruluğu yaptığı işlerden dolayı mı kaynaklandı? Yani Nuh'un doğruluğu iyi işlere mi dayanıyordu? Yaptığı iyiliklere mi dayanıyordu? Hayır. Hayır sevgili kardeşler. Evet. Demek ki şöyle diyebiliriz o zaman sevgili kardeşler. Nuh'un doğruluğu yaptığı iyi işler ya da iyilikler sonucu ortaya çıkmadı. Ama yaptığı işler, iyi işler onun doğru bir kişi olmasının sonucudur. Yani imanla hareket eden kişinin ürettiği iyi işlerdir. Demek ki doğruluk köktür. Ama işler meyvedir. Anlatabiliyor muyum? Yani onun doğru olmasının nedeni işlere dayanmıyordu. Ama doğru olduğu için iyi işler yaptı. Anlatabiliyor muyum? Kavradınız mı? Anlaşıldı değil mi? Çok net bir şekilde anlaşıldı. Onun için söylediği gibi, Abdullah'ın söylediği gibi Tekvin 15. bölümde şöyle okuyoruz 6. ayette. İbrahim Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. İman etti, doğru sayıldı. Ve yeni antlaşmada yine başka bir ayet var. Romalılar 4:9'da İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Dikkat edin. İbrahim aklanabilmesi için iman etmesi gerekiyordu. Ama İsa hakkında okuduğumuz zaman farklı bir şey var. İsa hakkında okuduğumuz zaman diyor ki 2. Korintoslar 5:21'de Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. Çok önemli sözler var burada. Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye. İbrahim kendi doğruluğu için iman etti, doğru sayıldı. Ama İsa Mesih bizim doğruluğumuz için ne oldu? Günah oldu. İsa bizim için günah oldu. Recep doğru olsun diye. Farkı görebiliyor musun? İsa günah işlemedi. Günahlar onun üzerine kondu. Tanrı İsa Mesih'i bizim için bir günah sunusu yaptı. Neden? İman sonucu Tanrı tarafından her birimiz doğru sayılalım diye. Evet, o zaman şunu soralım. İman sayesinde doğruluğun sahibi olan Recep. İman sayesinde doğruluğun sahibi olan sen sevgili kardeşim. Sahip olduğun doğruluğun bir yansıması, bir sonucu olarak bu muhteşem gerçeği başkalarıyla paylaşabildin mi? Başkalarıyla paylaşabildin mi?
Evet.
Amin. Amin. Kim olursan ol sevgili kardeşler, nerede ve hangi durumda olursan ol, bu barıştırma sözünü biz kayıp olan dünyaya götürmemiz gerekiyor. Onun için biz bu konuda ne yapıyoruz? Ne yaptın, ne yapıyorsun? Kayıp olan insanlığa bu barıştırma sözünü götürebilmek için ne yaptın? Eğer hiçbir şey yapmadıysan cuma cumartesi günü yapabilirsin. Kayıp olan insanlara uzanmak istiyorsan. Eğer ben bugüne kadar bir şey yaptım hatırlamıyorum diyorsan gel cuma günü ya da cumartesi günü hangi gün saat sana uyuyorsa gel o kaybolmuş bu kurtuluşa sahip olmamış insanlara o iyi haberi götür ulaştır. Eğer yapmadım diyorsan ama yaptıysan yine zararı yok yine gel. Yine gel. Yine gel. Bunu bir sorumluluk olaraktan gör. Bunu yerine getir sevgili kardeşim. Nuh bu önemli ruhsal gerçeği kimden öğrendi? Nereden öğrendi?
Bende kitap da yoktu.
Kitap da yoktu, hiçbir şey yoktu. Aslında biz okuduğumuz zaman o 5. bölümde bu konulara birazcık girmiştik. Nuh kimden öğrendi? Yani dünyaya geldi, tamam, mutlaka yaşadı, belirli noktalara geldi. Kimden? Kimden öğrendi? Ya mutlaka. Ben tabii kim aktardı? Bravo. Bunu söylemenizi istiyorum. Demek ki Nuh bu ruhsal gerçeği kimden öğrendi biliyor musunuz sevgili kardeşler? Babası Lamek'ten öğrendi. Babası Lamek'ten Nuh bunu öğrendi. Lamek kimden öğrendi? Babası Metuşalah'tan öğrendi. Metuşalah biliyorsunuz küsur yıl yaşadı. Orada işte Tanrı'nın ne kadar insana katlandığını gösteriyor demiştik. O kadar yıl bir insana katlanabildi Tanrı. Babası Metuşalah'tan öğrendi. Metuşalah da babası kimdi? Hanok'tu. Bravo. Metuşalah da babası Hanok'tan öğrendi. Görebiliyor musunuz burada? Çok güzel bir gerçek var sevgili kardeşler. Tanrı'ya giden yolu çocuklarımıza öğretmenin ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğu. Metuşalah, Hanok, Lamek, nesiller boyu. Bakın, ben şunu görüyorum burada. Bunu okuduğumda o kadar heyecanlıydım ki, ya ben hangi oranda çocuklarıma iyi haberi aktarırsam, eğer onlar iman ederse, onlar kendi çocuklarına aktaracaklar. Dolayısıyla nesiller boyu kurtulmuş bir aile olacak. Örnek bir aile. Ben burada ekilen biçildiğini görüyorum. Hani diyor ya kutsal, ne ekersen onu biçersin. Nuh ne ektiyse onu biçti çocuklarından. Diğerleri ne ektiyse onu çocuklarında biçtiler. Onun için bunu çok iyi anlamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Anne baba olma sorumluluğunun sadece yedirmek, sadece içirmek, altını temizlemek, onlara bakmak değil. Anne baba sorumluluğu Allah'ın o kurtuluş haberini Allah yolunda, Tanrı yolunda onları eğitmektir. Bırakabileceğimiz en büyük miras bu. En büyük miras sevgili kardeşler. Ben bunu sormam gerekiyor sevgili kardeşler kendime. Ben gerçekten çocuklarımı Rabbin yanında görmek istiyor muyum? Bu soruyu sormak lazım. Recep, sen Ercan'ı, Yasemin'i, Aydın'ı Rabbin yanında görmek istiyor musun? Şimdi ben kime sorsam? Şimdi Vakkas'a sorsam, Vakkas abi, Ümidi, Özlem'i, Hasan'ı Rabbin yanında görmek istiyor musun? Mutlaka. Aynı şey yanında ben de veriyorum. Hacı, o da mutlaka. Sami'ye sorsam, o da mutlaka. Ben o zaman kendime sabahleyin bunu sordum. Peki Recep, ne yapıyorsun çocukların için? Gerekeni yapıyor musun? Rabbin yanında olabilmeleri için gerekeni yapıyor musun? Şimdi her şeyi çocuklarımızın üzerine atabiliriz mutlaka. Ama biz hangi oranda gereğini yapıyoruz? Sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Burada bunu sormak gerekiyor. Onun için ben kendimi bile eleştirdim. Bu konuyu hazırlarken benim yüreğime iğneler battı, iğneler. İğneler benim gözlerim doldu. Nasıl istemem ben yavrularımı, bırak yavrularımı, ben annemi babamı bile istiyorum. Onun için her gittiğimde telefonda olsun anlatırım iyi haberi, her zaman anlatırım. Sevinçle anlatırım. Çünkü istiyorum onlar da kurtulsun. Onlar da Rabbi yanında olsun. Nuh, düşünün, Nuh ailesinin her bir bireyini Rabbe yöneltti. Doğru mu değil mi? Nuh bir şeyi başardı sevgili kardeşler. Belki diyebiliriz ya, Nuh o kadar Allah'ın sözünden paylaştı, anlattı ama topu topuna 8 kişiydi. Kendisiyle birlikte 8 kişiydi. 7 kişinin kurtulmasına neden oldu. Hamdolsun. Hamdolsun. Hamdolsun. Kendi ailesini kazandı mı? Peki sen kazanıyor musun aileni? Ben ailemi kazandım mı? Nuh bunu başardı. Ailesini Rabbe kazandı. Ama ben ailemi Rabbe kazanabildim mi? Ben diyorum ki yapabileceğimiz en iyi şey sevgili kardeşler, en yakın olduğumuz kendi ailemize tanıklık etmek. En yakın ailemize tanıklık etmek. Yapabileceğimiz en iyi şey. Eğer zor geliyorsa başkalarına anlatmak, o da bizim sorumluluğumuz. Ama en yakın ailene. Ben size demiyorum, al çocuğunu karşına, onun kafasını ütüle, bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı konuş, laf salatası yap, beynini ye. Hayır. Benim size söylemek istediğim, değerli kardeşler, çocuklarınızı laf salatasıyla boğmayın ama hayatınızla örnek olun. Yaşayışınızla, sözlerinizden çok yaşayışınızla, hareketlerinizle, davranışlarınızla çocuk sizde Rabbi görsün. Sözler çok güzel. Ben de bazen burada çok güzel sözler ediyorum. Belki hayran kalıyorsunuz. Ah Recep ne kadar güzel konuşuyor. Doğrudur. Recep çok güzel konuşuyor. Ama önemli olan Recep nasıl yaşıyor? Recep nasıl yaşıyor? Recep ailesinin içerisinde nasıl yaşıyor? Bu çok önemli. Bunu soracaksınız kendinize. Ben anne olarak, baba olarak yeterince sorumluluğumu yerine getiriyor muyum? Nuh mükemmel miydi? Nuh dört dörtlük müydü? Ama söyledik, oradaki kusursuz sözü, arkasındaki sözü anlamak lazım tabii. Onu da söyleyeceğim. Kusursuz deyince ne demek istiyordu? Onu anlamak lazım. Nuh kusursuz derken ne demek istiyordu? Daha önce sorduğum soruyu soruyorum. Nuh gerçekten mükemmel miydi? Dört dörtlük müydü? Değildi. Bu kadar basit. Bugün yeryüzünde dört dörtlük olan kimdir? Var mı İsa'dan başka günahsız bir kişi? Var mı? İsa Mesih'ten başka hiç günah işlememiş başka bir kişi var mı yok mu? Yok. Günahsız tek kişi İsa'dır. Nuh günahlıydı. Onun için her zaman ben söylerim hatırlarsanız. Günah işlediğimiz için günahlı değiliz. Günahlı yapıya sahip olduğum için günah işliyorum. Demek ki Nuh doğası itibariyle günahlıydı tabii ki. Ama burada kusursuz ifadesi, yani Nuh'un günahsız biri olduğu anlamına gelmiyor kusursuz derken. Nuh günahlı bir yapıya sahipti. Ama burada kusursuz derken biz buradaki gerçeği net bir şekilde anlamamız gerekiyor. İnsanların önünde onu suçlayacak hiçbir şey yoktu. Yani insanların önünde Nuh eleştirilecek bir adam değildi. O anlamda buradaki kusursuzluk. İnsanların gözünde, çağdaşların arasında, insanların gözünde parmakla gösterilecek, hani onu lekeleyecek, Nuh'u lekeleyecek bir suç bulamadılar Nuh'ta. Ama İsa'da tek bir suç yoktu. Tek bir günahın gölgesi bile yoktu sevgili kardeşler. İnsanlar Nuh'un davranışlarında hata bulamadılar. Onun için bunu anlamak gerekiyor sevgili kardeşler. Burada şu gerçek ortaya çıkıyor. Demek ki bizler Allah'ın önünde hangi konumdayız? Tanrı'nın ışıklarıyız. Dünyayı aydınlatan, insanlığı aydınlığa götüren Tanrı'nın ışıklarıyız. Biz ışık üretmiyoruz. Işığı üreten ben değilim sevgili kardeşler. Ama yaşamında Rab Tanrı'nın görkemini yansıtarak başkalarının İsa Mesih'i görmesine aracı olan yıldızlar gibi parlamalısın. Yani ben sana baktığım zaman, ben ışık üretmiyorum ama sana baktığım zaman İsa Mesih'i sende görmem gerekiyor. Bu kadar basit. Özü sözü bu. Onun için diyorum, çocuklarımıza konuşmaktan çok, ona öğüt vermekten çok, onu da yapalım. Ama ondan daha çok onların önünde yaşayalım. Hayatımızda onlara en güzel vaaz insanın hayatıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. En etkili vaaz. En etkili vaaz hayat. Benim hayatım en etkili vaazdır. Bunu unutmayalım sevgili kardeşler. Ve son noktaya geldik. Aslında benim söylemek istediğim, Paulus çok güzel söylüyor. Onun için o ayeti okuyalım. Paulus'un Titus'a yazdığı mektupta bir ayet var. Benim de söylemek istediğim o aslında. Aynı şeyi anlamış oluyoruz. Titus 1. bölüm 16. ayet. Titus 1 ayet 16. Yani Paulus burada bunu vurgularken Recep'in yüreğindeki arzuyu da vurguluyor burada. Onun için bu ayeti buldum. Çok güzel bir ayet. Bakın ne diyor orada. Düşündürüyor insanı şahsen. Var böyle insanlar ama. Paulus'un söylediği gibi var böyle insanlar. Ne diyor 1.16'da? Şimdi diyor ki, Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer bu kişiler. Tanrı'ya inandığını söyler. Tanrı'nın belki çocuğu olduğunu söyler. Rab'deyim der, imanlıyım der. Ama eylemleriyle diyor onu inkar ederler. İşte söylemeye çalıştığım nokta bu. Nuh böyle biri değildi. Nokta. Nuh böyle biri değildi. Recep de böyle biri olmamalı. Hiçbirimiz. Doğruluğun sahipleri olan bizler, hiçbirimiz böyle kişiler olmamalıyız. Onun için sevgili kardeşler, bir noktayla sizi baş başa bırakacağım. Bu güzel bir nokta. Çok ilgimi ilk defa çekti. Şimdi Nuh hakkında konuştuğumuz zaman ilk aklımıza gelen şey nedir? Nuh, bazen ben konuştum kitap masasında. Ya biliyorlar ki Nuh, bravo. Nuh deyince akıllarına gemi geliyor sevgili kardeşler. Yani tufandan önce inşa ettiği gemi akla geliyor. Ama Nuh bir şey daha inşa etti. Amin. Amin. Tanrı'nın karakterini yansıtan, onun özünü gösteren, yansıtan örnek bir aile inşa etti. Amin. Örnek bir aile. Herkes kendine bir pay çıkarsın burada. Bunu iyice düşünelim. Örnek bir aile inşa etti. Eğer sevgili kardeşler, Nuh örnek olmasaydı, ne Sam, ne Ham, ne de Yafet. Ne Sam, ne Ham, ne Yafet Nuh'la birlikte gemi yapmaya girişirdi. Demek ki sevgili kardeşler, Nuh iyi bir şekilde çocuklarına bu gerçeği anlattı. Onlar da kendi çocuklarına aktardılar. Eğer bu böyle olmasaydı, Nuh örnek bir aile inşa etmeseydi İbrahim olur muydu? İbrahim olmazdı. İbrahim'in soyundan gelen İshak olmazdı. İshak'ın soyundan gelen İsa Mesih olmazdı. Burada Recep de olmazdı. İsa Mesih aracılığıyla biz kurtulduk. Görebiliyor musunuz? Bir örnek, bir karakter, tanrısal karakteri oluşturması, inşa etmesi bugün bizim kurtuluşumuzun nedenidir. Ne kadar harika bir şey. Ne harika bir şey. Amin diyebiliriz buna. Diyebilir miyiz amin? Ha? Amin diyebilir miyiz? Amin. Amin. Amin. Bir kısa yarım dakika Rabbin önünde duralım. Yüreklerimize bakalım. Babalık sorumluluğumuza bakalım. Anneler de annelik sorumluluğuna baksın. Ve gözümüzün önünde çocuklarımızı da geçirelim. Ve ben sadece amin diyeceğim. Sadece amin diyeceğim. Siz ne dua ettiniz yüreğinizde Rab biliyor. Ama ben sadece amin diyeceğim.